Ayrım 6, sayfa 58. Belki onunla böyle bir münakaşaya girişmem hataydı. Çünkü bütün kozlar onun elindeydi ve benimle dilediği gibi oynuyordu şimdilik. Mutlaka bundan bir kurtuluşum olmalıydı. Henüz bana neler olduğunu anlamadığım ve bu kabustan kurtulmanın yolunu bilmediğim için sabretmeli ve şartları lehime çevirinceye kadar mantıklı ve basiretli davranmalıydım. Fakat bu çok zor bir işti ve uğradığım yenilgiyi hafifletecek, ruhumu kapıldığım karamsarlıktan kurtaracak en ufak bir ümit ışığı göremiyordum henüz. Bu durumda çaresizlik içinde kıvranan bir ruh ve bedenden de fazla şey istiyordum galiba. Yine de susmayı başardım. Konuştukça bir şekilde hiddetimi, içimdeki nefreti ortaya dökeceğimi biliyordum. Onun konuşmasını bekledim. Ama sesini duymuyordum artık, o da konuşmuyordu. Fakat içimdeydi. Bedenimi terk etmemişti. İzahı tarifsiz kelimelerle anlatılması çok zor olsa da bunu ancak hissediyordum. Zaman zaman bedenimi terk ettiğini, içimden çekip gittiğini, ruhumdaki rahatlamalar, ferahlamalarla algılayabiliyordum. İblis içimdeydi daha. Onu daha fazla kızdırmamalıydım. Öylesine perişan bir haldeydim ki muhakeme gücüm tamamen durmuştu. Düştüğüm bu durumu şimdiye kadar kimsenin yaşadığını duymamıştım. Dolayısıyla nasıl mücadele edileceği hususunda da tek bir kelimelik fikrim yoktu. İblis değişim dediği şeyi çok başarılı bir şekilde uyguluyordu. O anda aklıma gelen kötü ihtimal beni daha da korkuttu. En kötü şekli bugün araba sürerken yaşamıştım. 7-8 dakika kadar gerçek benliğimi mutlak kaybetmiştim. Şu anda dahi o süreyi nasıl geçirdiğim hakkında hala bir fikrim yoktu. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne aklımın ne de bedenimin o süreç içinde ne olduğunu. İblis değişim dediği şeyi çok başarılı bir şekilde uyguluyordu. O anda aklıma gelen kötü ihtimal beni daha da çok korkuttu. En kötü şekli bugün araba sürerken yaşamıştım. 7-8 dakika kadar gerçek benliğimi mutlak kaybetmiştim. Şu anda dahi o süreyi nasıl geçirdiğim hakkında hala bir fikrim yoktu. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne aklımın ne de bedenimin o süreç içinde ne olduğunu, nasıl bir değişime uğradığımı çözemiyordum. Çok korkunçtu. Asıl beni kahreden nokta, kaybettiğim kimliğimin bir daha sonsuza kadar geri dönmemesiydi. Acaba bu olabilir miydi? Özbenliğimi tamamen yitirebilir miydim? İblis mutlak olarak beni sahiplenebilir miydi? Bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyordu. En azından şimdilik değişim başladığı zaman onu hissediyor, ruh ve bedenimdeki farklılığı ne kadar pasifize olursam olayım duyumsuyordum. Ama bu sabah araba sürerken başıma gelen hadise en korkuncuydu. Tüm kimliğim kaybolmuş, ölüm gibi yokluğa ulaşmıştım. Bunun tekrarlanmasını hiç istemiyordum. O takdirde İblis beni tamamen yok edecekti. Düşündüklerimin hepsi bir varsayımdı kuşkusuz, hem de her türlü ilmi destekten yoksun, kuru ve köksüz tahminler, içime yerleşen kötü benlik gayesini açıklamıştı zaten. Anladığım kadarıyla o bir işgalciydi. Bedenimi elde etmek, benim fiziksel varlığım altında emellerini gerçekleştirmek istiyordu. Galiba önce şunu düşünmeliydim. O ben miydim yoksa benim dışımdaki bir varlık mı? Her şey bu sualin cevabına bağlıydı. Geçerli mantıklı bir karşılık bulamayacağımı biliyordum bu soruya. Ama benim dışımda başka bir ruhun bedenimi işgal etmesi bana çok daha olanaksız ve saçma geliyordu. Gerçi tüm yaşadıklarım saçma ve olanaksız gibi görünüyordu. Lakin psikolojik bir arıza olarak acaba şimdiye kadar şuur altına attığım, bastırılmış, tatmin edilmemiş duygularım bir şekilde su yüzüne çıkıp beni teslim almış olabilir miydi? Böyle bir olasılığı daha yakın görüyordum. Kuşkusuz buna ancak bir uzman hekim karar verebilirdi. Ne var ki içimdeki iblis bunu mükemmelen engellemeyi başarıyordu. Az önce muayenehanede yaşadığım gibi. Yine ter bastı vücuduma, ürperdim. Artık bu tür fiziki değişimlerden korkuyordum. Yoksa iblis yine konuşmaya mı başlayacaktı? Yeni bir değişim mi yaşayacaktım? Neredesin diye sordum. Sesim kısık ve çatallı çıkmıştı, cevap alamadım ama hissediyordum. O hala içimdeydi. Bedenimi terk etmemişti. Nedense sessiz kalmayı yeğliyordu şimdilik. Bunun ardından da bir tehlike sezinledim. Direksiyon başında kalıp gibi kalmış, kımıldayamaz hale gelmiştim. Lanet herif beni paçavraya çevirmişti. Son yaptığımdan sonra kızgın olduğunu, beni tehdit ettiğini ve cezalandıracağını söylemişti. Acaba sırada şimdi ne vardı? Bana nasıl bir oyun oynamaya kalkışacaktı? Konuşsana diye inledim. Sür arabayı diye fısıldadı. Buradan gitmek istiyorum. Oh dedim içimden. Nihayet konuşmuştu. Onunla konuşmak, sessiz kalmaktan çok daha iyiydi. Hiç olmazsa amacını anlamak ve onu biraz daha iyi tanımak için bu konuşmalara gereksinimim vardı. Nereye gideceğiz? Henüz karar vermedim ama deniz kenarı bir yer olabilir. Deniz kenarı mı? Tabii neden olmasın? Mesela şu an canım balık yemek istiyor. Kulaklarıma inanamamıştım. Balık mı yemek istiyorsun diye hayretle sordum. Evet, kekeledim. Acaba bunun imkanı yok ki. Nasıl yiyebilirsin? Sen beni bedenime bağlısın. Böyle bir zevki, tadı alamazsın. Hadi sür arabayı ahmak herif diye homurdandı. Sen tahminimden de salakmışsın. Kafan hiç çalışmıyor. İkide bir beni tahkir etmesine fena bozuluyordum. Benimle biraz daha terbiyeli konuş diye çıkıştım. Yok yahu, konuşmazsam ne olacak? Beni tepeleyecek misin? Ne cevap verebilirdim ki? Sen salak değil, aynı zamanda geri zekalısın da. Kafan olanları hiç basmıyor. Nasıl profesör olmaya kalkışıyorsun anlamıyorum. Vücudunu esir aldığım aldığımı hala anlayamadın bir türlü. Her türlü zevki senin bedenin vasıtanla erişeceğim. Bunu hala idrak edemedin mi? Sustum. Kafam öylesine karışıktı ki bazen en basit gerçekleri gerçekten de idrak edemiyordum. Arabayı hareket ettirdim. Ömrümde en berbat ve korkunç yemeği yedim. Pardon, yedik. İblis sadece gerektiği zaman konuştu. Ara sıra sorduğum suallere cevap vermedi. Arnavutköy'de denize gören bir lokantaya gittim. Kendi kendine konuşan bir adam durumuna düşmemek için iskemlenin yenini değiştirmiş, yüzümü manzaraya çevirmiş, sırtımı müşterilerin oturduğu kısma dönmüştüm. Gündüz vakti içkiyi ağzıma sürmezdim. Garsona bir ufak şişe rakı getirmesini söylediğim zaman neredeyse hayretten ağzım açık kalacaktı. Siparişi kesinlikle iblis yapmıştı. Balık seçimini de çingene palamutu istemişti. Oysa palamutu hiç sevmezdim. İnanılmaz şeyler yaşıyordum. Mesela sigara içmediğim için garsonu çağırıp ondan bir paket sigara istemem çok şaşırtıcı bir şeydi benim için. Sigarayı tellendirdim. Duman genzimi kapladı. Öksüreceğimi sandım ama öksürmedim. Keza ikinci duble rakıyı içerken özbenliğim isyana kalkıştı. Ellerimle ağzımı kapatıp fısıldadım. Fazla içme. Ben alkole alışık değilim. Araba kullanacağım. Sus ulan, keyfime limon sıkma diye homurdandı. Neyse ki fazla bağırmamıştı. İşin garip tarafı, yemek bittiğinde kesinlikle sarhoş değildim. Oysa bir ufak şişeyi bitirmiştim. Ama rakıyı onun içtiği kesindi. Kendimde en ufak bir gevşeme, alkolün verdiği rahatlık hissetmiyordum. Hesabı ödeyip çıktığımızda gayri ihtiyari sordum. Şimdi nereye gideceğiz? Yine cevap yoktu. Arabaya bindim. İşte o an bütün benliğimin titrediğini ve bir an üstümdeki tüm baskı ve ağırlığın kalktığını duyumsadım. Bunun anlamını biliyordum artık. İblis bedenimi terk etmişti. Nedenini ve nasılını düşünmek istemiyordum. Ama artık o yoktu. Çocuklar kadar hürdüm. Belki sızmıştı, belki de yorgun düşmüştü ama yakamı bırakmıştı. Sanki o hala lokantada kalmış gibi arabayı çalıştırdım ve gaza bastım. Adeta kaçıyordum. Bunun anlamsız olduğunu, her an içime yeniden girebileceğini düşünmeme rağmen kaçmayı çalışıyordum. İblis yakalayamadı beni. En azından şimdilik kurtulmuştum ondan. Müthiş yorgun hissediyordum kendimi. Bu salt fiziki bir güçsüzlük değildi. Ruhen yıpranmış ve bunalmıştım. Çaresizlik ve ümitsizlik içimi yakıyordu. Kendimi hiç bu kadar karamsar hissetmediğimi hatırlamıyordum. En fecisi de ne yapacağımı bilememekti. İblis ruhumu ve beynimi okuyarak her türlü savunma mekanizmamı kırıyor, alacağım tedbirleri daha iş başında bertaraf ediyordu. Acaba kişiliğimdeki bu kaosa daha ne kadar dayanabilirdim? Eninde sonunda bir patlama olacak ve çökecektim. Birinin bana yardım etmesi gerekiyordu. Bu savaşı tek başıma sürdüremezdim. İlk aklıma gelen sevgili karım oldu. Artık ona açıklamam gerekiyordu. Belki bana inanmayacak, anlattıklarımın bir hezeyan olduğunu, yorgunluğumun had safhada hastalığa dönüştüğünü düşünecekti. Belki de haklı olacaktı. Artık tehlikeli derecede hasta olduğumu ben de kabul ediyordum. Ama Selma'ya açılmam ne derece doğru olabilirdi? Onu da tehlikeye atmış olamaz mıydım? İçimdeki iblisin hiç şakaya gelir yanı yoktu. Muhtemelen ona da bir kötülük yapmaya kalkışabilirdi. Düzenine ve isteklerine boyun eğmeyen herkesi rahatlıkla harcayabilirdi. O zaman endişeye kapıldım. Bu benim sorunumdu. Karımı tehlikeye atamazdım. Şimdilik olanları bilmemesi çok daha doğru olacaktı. Farkına varmadan arabayı evime doğru sürdüğümü hissettim. Beşiktaş'tan Barbaros Bulvarı'nı tırmanıyordum. Neden sonra hatırladım. Eve dönmem için vakit henüz erkendi. Sıradan olağan bir gün yaşıyormuş gibi davranmalıydım. Selma hiçbir şey hissetmemeliydi. Her gün beni işimden arardı. Oysa bugün fakülteye hiç gitmemiştim. Oraya hiç uğramadığımı öğrenince meraka kapılmış, Dimbanya'da geçirdiğim baygınlığı da sayarsak büsbütün endişelenmiş olabilirdi. Cep telefonumu çıkardım. Aksi gibi kapalıydı. Açmayı unutmuştum. Önce fakülteyi aradım. Asistanım Cihan'ı buldum. Beni çok seven bir gençti ve Selma'ya da büyük saygı duyuyordu her zaman. Merhaba Cihan dedim. Karım beni aradı mı? Hayır hocam dedi. İyi, şayet ararsa ona çıktığımı söylersin. Asistanım hiç yalan söylemediğimi bildiği için kısa bir an durakladı. Tabii hocam diye mırıldandı. Ama sesimdeki garipliği ve huzursuzluğu anlamış olmalıydı ki siz iyi misiniz diye sordu. Sorusunu hemen geçiştirdim. İyiyim, iyiyim. Ona bir sürprizim var da. Susmak zorunda kaldı Cihan. Ben de hemen telefonu kapattım. Bu sefer evin telefonunu tuşladım. Cevap veren yoktu. Hat açılmıyordu. O zaman Selma'nın pasaport ve vize işleri için evden çıktığını düşündüm. Ali'nin eve gelmesine de henüz vakit vardı. Biraz rahatladım. Artık geçirdiğim berbat günün hesabını Selma'ya vermek zorunda değildim. Ama hala içimde yalan söylemekten kaynaklanan büyük bir huzursuzluk vardı. Karıma karşı bu oyunu ne kadar sürdürebilirdim? Gerçek er veya geç ortaya çıkacaktı. Sıcak yuvam, Selma ile daha düne kadar büyük bir mutluluğu paylaştığım, her bir yanı saadetimizin anılarıyla dolu evim, daha içeri adımımı atar atmaz bana buz gibi geldi. Derin bir sessizlik vardı içeride. Selma çıkarken panjurları kapatıp güneşi tümüyle örtmüştü. Salon loş ve gölgeliydi. Korku aslında sadece zihnimdeydi. Ama bunu yenemediğim gibi içimdeki iblisi bedenim vasıtasıyla her tarafa taşıdığımın da farkındaydım. Ne zaman ortaya çıkacağını, beni ne zaman rahatsız edeceğini kestirmem mümkün olmuyordu. Salona doğru yürüdüm. Elimdeki çantayı bırakıp koltuklardan birine adeta çöktüm. Yorgun, hatta yorgunluktan da öte bitkindim. Yine berbat bir gün geçirmiştim. Köprü üzerinde araba sürerken başıma gelenler, doktorun muayenehanesinde yaşanan rezalet ve boğazdaki yemek bir film şeridi gibi yeniden gözlerimin önüne geliyordu. Mantığım olanları izah etmiyordu. Mücadele için bir yöntem bulmalıydım ama henüz aklıma hiçbir çözüm gelmiyordu. Aciz içindeydim ve korkum her geçen saat biraz daha artıyordu. Kravatımı gevşettim, düşüncelere dalarak koltukta kaykıldım. Biraz içim geçti, göz kapaklarım ağırlaştı. Bir süre koltukta yorgunluktan uyuyakaldım. Selma'nın merhaba sevgilim diyen sesiyle yerimden sıçradım. Onun eve gelişini duymamıştım. Gülerek yanıma yaklaşırken kestiriyor muydun diye sordu. Hemen karşılık veremedim, bir suçlu gibi hissettim kendimi. Duruma uyum sağlamak için önce yoklamak zorundaydım. Acaba o melun ruh şu an içimde miydi? Karıma cevap veremedim. Kendimi dinledim. Hafif, rahat ve sakin hissediyordum bedenimi. İblis içimde değildi. Bunu anlayabiliyordum artık. Az evvel geldim. Biraz içim geçmiş diye mırıldandım. Selma yanıma yaklaştı. Kollarını boynuma sarıp yanağımı öptü. Bu tür sevgi gösterilerini her zaman yapardı. Gözlerin içi gülüyordu. Nasıl geçirdin gününü? Sıhhatinden bir şikayetin var mı? Ne diyebilirdim ki? İyiyim diye fısıldadım. Şu doktorun söylediği tahlilleri ne zaman yaptıracaksın? Eve çağırdığımız dahiliye mütehassısını unutmuştum bile. Fırsatını bulur bulmaz diye geçiştirmek istedim. Seni bilirim, ihmal edersin. Lütfen bu defa aldatma, atlatma. Dün beni çok korkuttun. Asıl ödü kapan bendim ama bunu karıma bir türlü açıklayamıyordum. Merak etme, tahlilleri yaptıracağım dedim. Söz mü söz? Selma rahatlamış gibi yanağıma bir öpücük daha kondurdu. Bugün neler yaptığımı hiç sormuyorsun diye kinayeli bir şekilde yüzüme baktı. Hala Paris gezisinin heyecanını yaşıyordu. Bozuntuya vermedim. Sahi, vize için başvurdun mu konsolosluğa? Bir aksilik çıkardılar mı? Aman felaket bir şey. Bin bir ahiret suali doldurulacak formlar, bir yığın bürokrasi ama sen dert etme. Ben hepsini halledeceğim. Eminim hayatım diye mırıldandım. Oysa o an o kadar tedirgindim ki aklım fikrim iblisin tehdidindeydi. Şiddetle beni sindirmeye, ruhumu sahiplenmeye çalışıyordu. Yemekten beri uzaklaşmış, bir daha geri dönmemişti ama bu hiçbir anlam ifade etmiyordu. Yeniden ne zaman ortaya çıkacağı, melanetini ne şekilde sergileyeceğini bilemiyordum. Karımın ve oğlumun yanında ortaya çıkması tam bir felaket olacaktı. Selma'nın ve Ali'nin o halimi gördükleri zaman düşecekleri endişeyi ve korkuyu düşünmek bile istemiyordum. Saatler sakin geçti. Bende bir değişiklik olmadı. Hatta içime bir ümit doğdu. Yoksa bir daha dönmemek üzere gidip artık beni tacizden vaz mı geçti diye düşünmeye başladım. Ama bu kadar erken ümide kapılmak yanlıştı. Saldırganlığından cayması için hiçbir neden yoktu. Hele bana kızıp tehditler savurduğu bir zamanda. Ali okuldan döndü. Onunla biraz konuşup oynaştım. Tüm gayretlerime rağmen yemekte yine durgun ve sessizdim. Oğlum tabii hiçbir şeyin farkında değildi ama zaman zaman karımın endişeli bakışlarını üzerimde odaklanırken görüyordum. Selma gerçek anlamda rahatlamadığımı sanırım anlıyordu. Yemekten sonra çalışma odama çıktım. Yalnız kalmak istiyordum. Ailemden uzak durmak istememin ana gayesi yeni bir değişime maruz kalmak korkusuydu. Kitabımın hazırlığını bahane etmiştim fakat çalışacak halde değildim. Yıkık, perişan ve bitik halde koltuğuma çökmüştüm. Elimi kitaplarıma süremiyordum. Bir ara Selma her gece yaptığı gibi pişirdiği kahvemi odama getirip masamın üzerine koydu. Onun geldiğini duyunca önümdeki dosyalardan birini açıp okuyor gibi yaptım. Selma sevgiyle yüzüme baktı. Hani çalışmalarını tatil sonrasına bırakacaktın diye sordu. Sesinin tonunda belli belirsiz bir sitem havası vardı. Okuyorum sadece dedim. Bu gece erken yatalım. Çok yorgun hissediyorum kendim. Şimdi Ali'yi yatıracağım. Sen de fazla oyalanma. Tamam diye mırıldandım. Ben de yorgunum. Birden irkildi. Acaba Selma'nın yatağa erken daveti, dün gece başarısızlıkla sonuçlanan sevişme teşebbüsünü tekrarlayacağına mı işaretti? Zihnim ve bedenim sevişmekten çok uzaktı. Ne fizik ne de moral olarak hazırdım. Gerçekten çok bitkindim. Ama o gece başıma gelecekleri bilsem asla yatağa girmeyi düşünmezdim.